Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Mevlana'da Mesajlar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleymancığım.
Şimdi hocam geçen haftalarda malı yerli yerince harcamak, ahmak olmamak, yanlış insanlara infak etmemekle alakalı konuştuk. Sonra kin ehlini din ehlini ayırt et dedik. Bu haftada hocam nasıl ayırt ediliyor kin ehli, din ehli? Bunun çok canlı bir örneği var burada. Hazreti Ali Efendimiz. Hakikaten bu bir savaş esnasında yaşanmış bir hadise. Onu okuyalım inşallah. Siz yorumunu yaparsınız. Yani Mevlana Hazretleri hocam bir şey söylüyor. Arkasını boş bırakmıyor. Bir de bazen hayvanlar aleminden bir misal getiriyor.
Tabii,
bazen sahabenin hayatından.
Müthiş bir şey.
Bazen Allah dostlarının hayatından örnek gösteriyor.
Tam siz yapıyorsunuz ya Ali Rıza Baysan hocayla. Ya Mustafa Mertel hocayla esas. Evet. Dinin psikolojik tarafı var ya.
Ya.
Mesela burada işte kin ehliyle din ehlini birbirinden ayır. Hak dostlarını ara, bul, onlarla beraber otur, kalk diyor ya.
Evet.
Mesela bugün ben bunu düşünüyorum. Çevre psikolojisi. İster fizyopsikoloji deyin. İçinde bulunduğumuz ortam bizim davranışlarımızı etkiler. Ona fizyopsikoloji diyorlar. Bir de psikofizyoloji. Bizim kendi içinde bulunduğumuz haleti ruhiye
etrafımızı
davranışlarımızı etkiler. O yüzden Efendimiz buyurmuş, gurur ve kibir deve güdende, vakar ve tevazu koyun güdende bulunur. Çevrenin, bak insan hayatında ne kadar etkili olduğunu, karakterinin oluşmasında ne kadar önemli olduğunu gösteren bundan daha güzel bir misal yok.
Hatta hocam Batılılar, you are what you eat.
Evet.
Sen ne yiyorsan osun diyorlar. Yani evet. Çok ot yiyenler,
evet.
Otçul hayvanlar gibi saf oluyor.
Ama yok öyle olmuyor abi.
Dengeli beslemek şimdi lazım hocam belki.
Benim kilom çok fazlaydı. Gittim diyetisyene.
Hocam istisna mı o?
Ben de dedim ki ya doktor dedim ben bundan sonra vejeteryen olacağım. Et yemeyeceğim. Otlarla besleneceğim. Beslensen dedi kilo veremezsin ki dedi.
Çünkü
o piyasadaki tavlı tavlı inekler, öküzler onlar neyle besleniyor dedi. Onlar otlar besleniyor.
Çok güzel.
Şimdi burada esas söylemek istediğimiz bizim gerçekten niye vakar ve tevazu koyun güdende bulunur? Koyun bir defa insan bedeninin şu belimizden aşağıda bulunur. Onu güdecek adamın yanağının yerde olması lazım.
Aşağı bakar, gözleri
gözü
aşağıda.
Gözü hep hayvanlarda olması lazım. Dolayısıyla bunda böyle bir boynu büküklük gelişir. Sonra bu adam koyun eti yer, koyun sütü içer. Koyunun o genetik özellikleri hani
Yunus Emre'nin
dediği gibi
uysallığı.
Derviş bağırın taş gerek gözü dolu yaş gerek,
gerek
koyundan yavaş gerek diyor ya. Koyunun o yumuşak karakteri sütüyle ya da etiyle çobana geçer. Dolayısıyla koyun güdenlerde vakar ve tevazu gelişir. Deve güdenler. Deve zaten insanın boyundan yukarıda. Boyunları daha yukarıda. Onları güdecek adamın kafasının hep yukarıda olması lazım. Böyle yukarıda develere baka baka adam oklava yutmuş gibi. Onda da bir şey gelişiyor.
Kibir biraz.
Bir de eğer devenin üstünden geziyorsa, devenin üstünden dünyaya baktım herkesi küçük görüyor. Fizik olarak herkesi küçük görüyor, kendini büyük görüyor.
Evet.
Yine deve eti yiyor, deve sütü içiyor bu adam. Devenin genetik özellikleri de insana bulaşıyor. O yüzden gurur ve kibir de deve güdende olur buyuruyor Efendimiz. Şimdi burada o yüzden hep ehli mana ile beraber olmak, güzel insanlarla, kamil insanlarla beraber olmak, sadıklarla beraber olmak. Bunun gereğini vurgularken tabii burada ne yaparsan yap onu Allah rızası için yap. Yaptı desinler diye yapma sakın. Gösteriş için yapma sakın. Allah rızası için yap. İhlas. İşte bununla ilgili yine çok güzel bir kıssaya Hazreti Mevlana dikkat çekiyor. O da Hazreti Ali Kerramallahu Veçeh, Allah'ın aslanı Esedullah Ali. Bunun bir savaşta, o zaman karşılıklı ordular toplanıyorlar. Bu taraftan Hazreti Ali Efendimiz çıkıyor. Öbür taraftan da onların en kahramanı çıkıyor. Sonra Hazreti Ali Kerramallahu Veçeh bir çırpıda kılıcıyla adamı yere seriyor. Adam baktı ki pabuç pahalı. Hazreti Ali Efendimiz'in yüzüne tükürünce Hazreti Ali Efendimiz hemen kılıcını yere atıveriyor.
Yani hocam adam diyor ki ölmeden son kez şu düşmanın bir hakaret edeyim şeklinde tükürüyor değil mi hocam?
Evet,
esasında
evet.
Öfkesini daha da artması lazım Ali Efendimiz'in.
O kılıcını hemen yere atıyor. Bu sefer adam hayretler içinde kalıyor. Yani adam kendisini öldürmeye karar vermiş. Karşı tarafın en güçlü komutanı diyelim.
Hocam şöyle diyor adam. O muharip bu işe ve yerinde olmayan bu affı merhamete karşı şaştı. Dedi ki katlim için keskin kılıç çekmiştin. Sonra kılıcı neden attın? Hani niçin beni sağ bıraktın diye soruyor
zaten,
hocam.
Zaten şimdi burada yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ın muhteşem dehası var ortaya çıkıyor. Maddi kılıçla kesmek çok kolay. Ama esas manevi kılıçta onun manevi hatalarını kesmek çok daha önemli. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh bir defa bir yaptığı her işi rızayı bari için yapıyor. Kesinlikle kahramanlık için. Bak ne kadar oranın en güçlü komutanını bir anda yere yıktı ve vurdu öldürdü demek için değil. Rızayı bari için. Ama adam suratına tükürünce bu sefer onun bu hakaretine karşılık bunu öldürmem gerekir. O zaman burada nefsaniyet devreye girdiği için hemen kılıcını atıyor, vazgeçiyor adam öldürmekten. Burada esas bir isterseniz hıncına ve kinine insanın hakim olması. İsterseniz Hazreti Ali kerremallahu ve cebi insanı kamil. Yaptığı her işi bilerek yapıyor. Rızayı bari için yapıyor. Kendiliğinden gafletle yapılan hiçbir işi yok. Hislerle mağlup bir adam değil. Aksine hislerine de hakim bir insan modeli. O yüzden eğer normal şartlarda düşünsek adam hem kel hem fodul. Hem bizi öldürmek niyetiyle karşımıza çıkmış hem de bir de yere yıkmışız. Adam bir de yüzümüze şak diye tükürüyor. Ne yaparız o zaman biz? Daha fazla kinleniriz. Daha fazla vurur, öfkeleniriz. Ama Hazreti Ali öyle yapmıyor. İşte burada insanı kamildeki o Allah'ın izniyle, Allah rızası için iş yapma yeteneğinin nasıl refleks haline geldiğini gösteren muhteşem bir misal.
Şimdi hocam emri bil maruf nehyen münker yaparken de aynen bu şekilde davranmak gerekiyor. Şimdi ben size kızıyorum. Kızınca sizin bir hatanızı, hocam siz de şöyle yapıyorsunuz bunu yapmayın. Artık bu emri bil maruf olmuyor hocam.
Olmaz tabii.
Normalde yapmadığım bir emri bil marufu öfkelenince yapınca bu intikam almaya giriyor. Bu sefer hocam adam diyor ki sana ne kardeşim benim namazımdan, orucumdan, başörtümden. O yüzden hocam evlatlarımıza veya bir akrabamıza, bir dostumuza nasihat ederken de eğer ona kızdıysak o anda hocam nasihat etmeyelim. Çünkü o insan da affedersin eşek değil anlıyor senin intikam almak için bunu söylediğini. Yani dinimizi, kinimizi alet etmeyelim hocam.
Etmeyelim. Zaten burada kinimize de hakim olalım manasına söylüyor burada.
Evet.
Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani Müslümanın gafletten azade olması lazım. Gaflet dediğimiz nedir? Allah'tan habersiz iş yapmak. Ben öyle söylüyorum. Halbuki her şeyimizi Allah biliyorsa, alimin bizatüsüdür, gönlümüzden geçenleri biliyorsa, yaptıklarımızı biliyorsa, görüyorsa, bırak söylediklerimizi, söylemediklerimizi de biliyorsa, bırakın iş yapmayı, kalbimizden geçenlere vakıf ise, o zaman biz ne yapalım o zaman? Ha, burada yapılacak iş, işte Allah'ın bizi gördüğüne, bizi duyduğuna, bize inandığına inanarak, Allah'ın gözü önünde bir hayat yaşamayı refleks haline getirmek. İşte burada Hazreti Ali kerremallahu vece bizim için en güzel örnek.
Evet.
O nefsaniyetini yenmiş. Hayatında hakkın eli kendisi. Hak ne derse onu yapıyor. Nefsi ne derse filan yok. Sadece hakkın iradesiyle hareket eden arif ve kamil bir insan modeli. İşte bu tip insan modellerinden asla böyle hissilik çıkmaz. Nefsanilik sadır olmaz. Bunu bize anlatmaya çalışıyor. Ha bu karşıdaki adam da aptal değil. O da kavminin ileri gelen. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya Rabbi ne olur? Bu dini iki Ömer'den biriyle
güçlendir
buyuruyor ya. O da öyle bir insan. Ama o kadar etkileniyor ki bu adam. Hazreti Ali'ye soruyor bu sefer. Ya Ali ben seni öldürmeye kastetmiş idim. Ama sen kılıcınla beni devirdin. O kılıç Allah'ın Resulü'nün Hazreti Ali Efendimiz'e hediye ettiği kılıç.
Zülfikar mı hocam?
Güzel, adı Zülfikar mı? Başka bir şey mi? Mühennet de diyorlar ona. Hmm. Mühennet. Ama bu kılıç muhteşem bir kılıç. Sen o kılıçla beni devirdin. Tam öldürmen gerekirken sonra ben suratınıza tükürdüm. Attınız hemen kılıcı yere.
Hocam bak şöyle diyor isterseniz okuyayım sözlerinden. Evet. Dedi ki beni öldürmek için keskin kılıç çekmiştin.
Evet.
Sonra kılıcı nedir attın. Hı. Benim için sağ bıraktın. Hı. Benimle uğraşmaktan daha iyi ne gördün ki?
Evet.
Beni avlamak hususunda gevşek davrandın.
Evet.
Ne gördün ki? Böyle hiddetin birdenbire yatıştı. Şimşek çakan gazabın geri çekildi. Ne gördün ki? O görüşünün aksinden benim kalbimde ve ruhumda bir şule zuhura geldi.
İşte bak burada. Şimdi
adam da anlayamamış.
Ama mühim olan işte orada marifet o. İnsanın gönlünü fethetmek.
Ya.
Gönlünü fethetmek. Hazreti Ali kerremallahu veçhe bu davranışıyla adamı bak İslam'a doğru getiriyor. Adam Müslüman oluyor zaten sonunda. Bakıyor ki işte bu hak din, bu din. Ve adam teslim oluyor. Gaye ne zaten? Gaye adamı öldürmek değil. Öldürürsün adam yok olur. Gaye o insanı dirilterek İslam'a kazandırmak, onu irşad etmek. İşte Hazreti Ali kerramallahu veçe iyilikle utandırmak var ya. Kötülüğe kötülük herkesin kar. Kötülüğe iyilik er kişinin kar. İşte burada Hazreti Ali kötülüğe en büyük iyiliği yaparak adamı iyiliğinin altında eziyor. Ve ezilen adam Müslüman oluyor sonra.
Ya.
Sonra bunun sebebini soruyor. Onu araştırmaya çalışıyor. Yani benim gibi kendisine kılıç çekmiş, öldürmek niyetiyle ayağa kalkmış bir azılı bir kafir. Ben onlardanım. Nasıl oldu da böyle ben suratına tükürünce kılıcını yere attı? Onun sebebini soruyor. Niye attın sen bu kılıcını yere diyor.
Hocam,
ben
sonra
bunun sebebini sormak
şimdi
istiyorum.
Şimdi kendisi de biraz yorum yapıyor. Yiğitlikte Allah aslanısın. İnsanlıkta ise nasıl bir zat olduğunu kim bilir? İnsanlıkta Musa'nın Tih çölündeki bulutuna benziyorsun ki ondan dünya nimetine benzemez sofra ve ekmek inmişti. Hani hocam o bulut vardı ya,
tabii,
içinden
tabii, tabii.
Sofralar Maide suresinde geçiyor. Sen diyor böyle bir zatsın hocam, o kafir bile bu müminin kalitesini hocam o anda anlıyor. Sen hocam bugün bak biraz önce bir şey söylemiştiniz. Dünyadaki en merhametli harp hukuku İslam'a demiştiniz.
Tabii.
Şimdi hocam Gazze'yi görüyoruz, İran'daki savaşı görüyoruz. İsrail her gün hocam hastanelerini bombalıyor. Su kuyruğundaki insanları, çocukları bombalıyor. Halbuki hocam Ali Efendi bizim ahlakımız, elhamdülillah bizim ecdadımızda, Osmanlı'da var. Biz hocam aynı Yahudi'yi İspanya'dan kurtarmışız. Yine kurtarırız. Yani bugün bir yerde bir darda Hristiyan, Ermeni kardeşimiz olsun kurtarırız.
Bizim için yaradılanı sev, yaradandan ötürü.
Evet.
Biz Halık'tan dolayı mahluku severiz.
Ya.
Ne güzel yaratmıştır deriz. Ve hılkattaki güzellikten severim her güzeli. Senden eser diyerek onun güzelliğine bakarak değerlendiririz. Burada Hazreti Ali kerramallahu veçenin verdiği cevap çok güzel. Ben seni önce ilahi kelimetullah için ve yalnızca rızayı bari için vurup öldürecektim. Ama sen benim suratıma tükürünce bu sefer tükrüğün benden meydana getirdiği hınç da seni nefsani bir anlayışla öldürmek olacaktı. O yüzden hemen kılıcımı yere attım. Şimdi bunun sebebini araştırmaya çalışıyor bu adam. Niye ya sen bunu böyle yaptın? Sen bu tavrınla diyor, Musa Aleyhisselam'ın bu Tih çölünde, o çölün sıcağında dolaşan Yahudilerin üzerine Allah'ın kudret helvasıyla bıldırcın etini indirmesi. Çünkü Hazreti Musa'ya yalvarıyorlar, ya Rabbi ne olur, ya Rabbine yalvar da diyor bizi doyursun. İşte gökten bıldırcın eti ve kudret helvası iniyor. Fakat 1, 2, 3, 5 hem üstlerinde bir bulut, ayet-i kerime var zaten bu konuda.
Ya.
Ondan sonra efendim güneşten koruyor, hem de bıldırcın eti ve kudret helvasıyla besleniyorlar ama insanoğlu nankör ya. Nankör.
Hocam ayet okuyayım mı?
Şimdi bakın. Ve ataakum min kulli ma saltumu. Allah size istediğiniz her şeyi vermiş. Ve in teuddu nimetallahi. Allah'ın size verdiği nimetleri sayacak olsanız la tuhsuha. Tuhsuha saymak değil. İstatistiğini bile yapamazsınız. İhsaiyat var ya.
Sınıf sınıf dayı sınıflayamazsınız.
İhsa istatistik esasında. İstatistik yapmaya bile gücünüz yetmez.
Ya.
İnnel insane lezalumun keffar. İnsanoğlu çok nankör. Ve çok kendi kendine zulmeden bir adam. Şimdi burada da esas. Çölde Cenab-ı Hak üstüne seni gölgelemek üzere, çölün sıcağından korumak üzere bulut vermiş. Ondan bir de kudret helvası ve bıldırcın eti indirmiş. Bunları yiye usanmışlar güya bunlar. Yok biraz da bize pırasa ver, lahana ver, işte efendim ıspanak ver ki değişiklik olsun diye. Onun üzerine onları bu sefer çölde dolaşmaya terk etmiş. Yıllarca, 40 yıl çöllerde o sıcakta işkence çekmişler.
Demek hocam nimete nankörlük yapmak da öyle az bir suç değil ki. Allah Celle Celaluhu bu nankör kavmi 40 sene çöllerde böyle aylak aylak gezdirmiş.
Ama burada esas o adamın söylediği, sen diyor Hazreti Musa'nın kavmine yaptığı duanın kabul olması ve Tih çöllerinde nasıl onların üstüne Allah bulut gönderdiyse, nasıl gökten bıldırcın eti ve kudret helvası indirdiyse sen de bana öylesin diyor.
Yalnız hocam burada çok dehşet bir beyit var. Ben de bunu fark etmemişim şimdiye kadar. Hı. Diyor ki Mevlana, ümmeti Muhammed ümmetlerin büyüklerinden ve eftallerinden oldukları için o semavi taam, yemekler onlar hakkında kıyamete kadar bakidir. Hocam çok güzel bir şey bu ya. Yani evet. Biz ümmeti Muhammed diyor. Beni İsrail'e verildi, alındı ellerinden. Ama biz de o kadar büyük ümmetiz ki Allah diyor bizi gökten beslemeye devam ediyor. Ama hocam tabii bunu görecek göz lazım.
Ama yok ki hala gökten besleniyoruz ya. Yağmur yağmazsa.
Ya.
Şimdi bulutlar ağlamazsa çimenler gülmezmiş. Yağmur yağacak ki Allah. Toprak bitirsin. O yüzden hala daha gökten besleniyoruz biz.
Hocam o doğru. O kafirler için de aynı şey geçerli ama biz mümin ümmeti Muhammed için daha ayrı bir belki manevi rızık var hocam.
Ama bir de şu var şimdi bak. Hazreti Mevlana diyor ki şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır. Bir adam şükretmesini biliyorsa hayatı hep böyle güler yüzlü karşılar. Böyle bir adamın hayatında stres, gerilim, asık surat, çatık kaş bulunmaz. Çok hoşuma gidiyor bu. Öbür taraftan da diyor ki Hazreti Pir, bak bir nimete şükür o nimetten daha büyüktür. Bir nimete şükür o nimetten daha güzeldir. Yeter ki şükretmesini bilelim. Biz yani mahluka teşekkür etmeyen Halika teşekkür edemez. Şükür meselesi çok önemli bir iş. Öbür taraftan Cenab-ı Hak hani e entum enzeltumuhu minel müzni em nahnul münzilun. O gökten inen yağmurları siz mi indiriyorsunuz yoksa biz mi? Elbette biz indiriyoruz. İşte o indireni görmek lazım. Öyle değil mi?
Öyle.
E entum tezra'unehu em nahnu zari'un. Yerden biten o ağaçları, bitkileri, ekinleri siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi? Elbette biz bitiriyoruz diyor Cenab-ı Hak. O yüzden benim yine her zaman çok hoşuma giden bir şey var. Her şeyin bir rabıtası var tabii. Bir seyr-i sülükte rabıta var değil mi? Müridin kendisini terbiye eden şeyhine benzetmesi. Onun gibi giyinmek, onun gibi konuşmak, onun gibi ibadet etmek, onun gibi olmaya çalışmak. Kemal yolu oradan gidiyor. Çünkü hal eğitiminde en etkili yol örnek suretiyle yapılan eğitim. İşte ya kitaplarda yazıyor, sohbetlerde söyleniyor ama sen şu adam gibi ol. İşte o yüzden rabıta verilmiş. Ama bir de yemeğin rabıtası var diyor Evliyaullah. Nedir yemeğin rabıtası? Bir, her sofrada gördüğün her nimette onu yaratan mümini hakikiyi göreceksin. Bir tutam tuzda, efendim işte biberde, çorbada neyse ne yemek varsa her şeyde onu yaratan mümini hakikiyi göreceksin. Bir, iki, o nimetlere layık olmadığın bir de eziktiğini duyacaksın.
Ya
ki Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı bizim yaptığımız kulluk ne? Allah'a yaptığımız kulluk bana göre bir devede kulak bile değil. O kadar nimetler vermiş ki Rabbim. Gözümüzü alsa Cenab-ı Hak ne yaparız? İki kulağımız, efendim ağzımız alsa, dilsiz olsak, felç olsak, elimiz tutmasa, ayağımız bizi taşımasa ne olacak? O kadar çok nimet vermiş ki hangi birinin nimeti bizim verdiğimiz karşılar ibadetler?
Hiçbiri karşılamaz.
Karşılamaz ama bütün bunlara rağmen Cenab-ı Hak benim bu kulum diyerek her türlü rızkı bize verdiğine göre işte sofrada bize ikram edilene layık olmadığının ezikliğini duyarak yemek. O zaman sofra çok tatlı oluyor, çok da bereketli oluyor yalnız.
Evet. Onun hocam için devam edelim isterseniz.
Evet.
Şimdi dedik ya bu ümmeti Muhammed'e gökten rızık geliyor dedik hocam.
Evet.
Ben Rabbimin indinde gecelerim beni yedirir ve içirir hadisi ya. Ulema arasında yaygın ve meşhur olunca yedirmek ve içirmek o gıdayı ruhtan kinaye oldu. Yani ruhun beslenmesi hocam. Ruhumuz gökten besleniyor diyor. Bundan kinaye oldu. Bu hadisi tevil etmeksizin kabul et ki boğazına bal ve süt gibi gelsin.
Evet.
Tevil etme diyor. Allah gökten seni rızıklandırır diyor hocam.
Ama işte bu işte bak dediğimiz gibi. Şükretmek hayatı şeker gibi yaşamak.
Eyvallah.
Bak, burada ayet-i kerime var ya Bakara suresinde 51. Evet. Ayet. Ve zallalna aleykumul gamame ve enzelna aleykumul menne ve's-selva. Kulû min tayyibâti mâ rezaknâkum ve mâ zalemûnâ velâkin kânû enfüsehum yazlamûn. Bak onların üzerine biz bir bulutta gölgeledik. Sonra onların üzerine biz bıldırcın eti ve kudret helvası indirdik. Kulû min tayyibâti mâ rezaknâkum. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinin güzellerinden istifade edin. Onlardan yiyin. Ve ma zalemuna bizi asla zulmetmedik. Velakin kanu enfusuhum yazlumun. Fakat Allah'ın kulları kendilerine zulmederler. Allah hiç kimseye zulmetmez.
Hocam burada çok güzel bir bu ayetin şerhinde Tahirül Mevlevi çok da güzel bir olay anlatıyor hocam.
Tabii canım.
Birinci Dünya Savaşı'nda sen hocam siz söyleyin onu.
Bak burada şöyle bak bir güzel de bir şiir yazmış. Heh. Şey bak. Yağmalı Ebre Kerem'den men ile selva bize. Vadi eti oldu zira şimdiki dünya bize. Bak Müslümanlara bu kerem devam ediyor dedik ya biz. Hı hı. Yahudiler gelmiş 40 gün sürmüş sonra almışlar elinden bu nimet. Evet. Ama ne diyor şey? Bunu güzel şiire döndürmüş. Yağmalı ebri keremden men ile selva bize. Vadi etih oldu. Zira şimdiki dünya bize, bütün dünya bize diye şöyle oldu. Ey de Firavun'da kaldık ey Musa'yı vakit. Lütfü ihsan et de göster yedi beyza bize. Ama bu kalan dünyada çok da şey var.
Firavun'un elinde kaldık diyor hocam.
Çok da şirret var. Firavunlar var. Onların şerrinden korunmak için bize yedi beyzanı uzat diyor. Şimdi mesela şeyde de.
Hocam şöyle diyor bak. Sefalet ve açlık arasında İngiliz teyyareleri de ara sıra gelip bomba atıyordu. Hocam bu Birinci Dünya Savaşı'nda açlık kıtlık başlamış.
Evet.
Göklerine bomba yağıyor. Evet. Bu ara hocam bir de ihtikarcılar türemiş.
Tabii
nankörler.
İşte bak ihtikarın yedi melununa düçar olarak deheni cuğumuzu maidene açmışken bir de tayyara zuhur eyledi. Rabbim kerem et. Men ile selva yerine bomba mı yağsın gökten?
Hocam bu Naz makamında söylemiş ya.
Ama bu da yine Ahmet Tahir Mevlevi'nin
evet.
Bunu misallemesi. Ama ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi hep devam ediyor. Hiç kesilmemiş.
Öyle hocam ya.
Evet.
Bu ümmeti Muhammed hocam çok mübarek bir ümmeti Muhammed. Gerçekten hocam biz ümmetimizi sevmeliyiz ya.
Evet.
Yani Gazze'liyi, Pakistanlı'yı, Hintli'yi bazen hocam böyle hani başka milletlere böyle entelektüellerimiz hep batıya gidiyorlar. Halbuki hocam.
Ya hiç batıya niye gitmesine gerek yok. Senin o entel dediğin danteller. Bizim insanımızı göbeğine kaşıyan adam. Benim oyumla onların oyu bir mi olacak
adam.
Diyerek onları tabii bidon kafalı adam diye hor ve hakir görürler. Çünkü onların zihinleri batı gözlüğünden dünyaya bakan bir dünya görüşünü temsil ediyor. Hep öyle söylerim şey. Sıbuatallah ve men ahsenu minallahi sıbuat. Allah'ın boyası. Bundan daha güzel boyası olan kim? Gözlüğümüze biz yeşil camlı gözlük taksak tüm dünyayı yeşil renkli görüyoruz. Mavi gözlük takarsak mavi görüyoruz. Allah'ın rengiyle takarsak bakarsak ne olur? Her yerde Allah'ı görürüz.
Hocam onunla alakalı dehşet bir beyit var burada. Tevafuk oldu. Haberleri, hadiseleri değil kendini yani kendi bakışını tevil et, değiştir.
Tabii.
Gül bahçesine değil kendi beynine ve anlayışına kötü de.
Şimdi burada,
olaylarda hocam kötülük yok. Siz kötü bakıyorsunuz.
Ama burada tevil meselesi var ya tevil çok önemli bir iş. Tefsir ve tevil.
Evet.
Tefsir, kapalıyı açmak, anlaşılır hale getirmek demektir. Yani Allah'ın ayetlerini kullarının anlayacağı seviyeye indirgemek. Bu tefsirdir. Tevil ise onu yorumlayarak farklı manalar ortaya çıkarmak. Tevil dediğimiz bu ama tevilin de tefsirde şartları var. Nedir o? Bir defa bir, o tevil edilen lafzın manası buna müsait olmalı. Öyle... Ya adam işkembeden benim canım böyle istiyor diyerek hiç olmadık yöne çekerek ayeti ve hadisi değiştirmek doğru bir şey değil. Hatta Hazreti Mevlana diyor ki bazı insanlar biraz mürekkep yaladı mı hemen Allah'ın ayetlerini ve Peygamber Efendimiz'in hadislerini eğip bükerek, tevil ederek kendi çaldıkları minareye kılıf olarak kullanmaya çalışırlar. Kendi yanlışlarına ayet ve hadisleri kılıf olarak kullanma durumuna girerler. Halbuki biliyor, yaptıklarının yanlış olduğunu kendileri de biliyor ama ayet ve hadisleri tevil ederek onun arkasına saklanıyorlar. Ya sen ayet ve hadisleri eğip bükerek kendi yanlışına, kendi çaldığın minareye kılıf olarak kullanacağına sen kendi yanlışını ayet ve hadislere göre düzelt. Bu da çok güzel bir şey. Hazreti Mevlana'nın tevil anlayışı. Ya sen kendi yanlışını Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre düzeltsen. Şimdi eskiden Efendimizin yanlışlarını arıyorlardı sünnette. Şimdi sünneti geçtik. Açtılar onlar. Şimdi Allah'ın yanlışlarını aramaya başladılar. Allah korusun.
Bu ayetler yakışmamış. Bu Kur'an olmamalı.
Tarihsel.
Ben olsam böyle ayet yazmazdım.
Evet,
haşa.
Evet Allah korusun. O yüzden Allah'ın ayetlerini ve peygamberin sünnetlerini canınızın istediği gibi eğip büküp değiştireceğinize siz kendi nefsinizi, kendi yanlışlarınızı Allah'ın ayet ve peygamberin sünnetine göre değiştirin. Ben hep öyle söylüyorum. Hani Üsvetün Hasene var ya, Üsve-i Hasene. Bizim Ömerliler çok güzel bir program yapıyorlar. Üsve-i Hasene dediğimiz Allah'ın Resulü'nün ahlakı bir kalıp. Biz kendi ahlakımızı eriteceğiz, o kalıba dökeceğiz, onu da donduracağız. Üsve-i Hasene bu esasında. Rabbim bizi kendi nefsimizin eline bırakmasın.
Evet. Şimdi hocam hikayemize geri dönecek olursak, 3-5 beyt atlıyorum hocam. Bu adam diyor ki Ali Efendimiz'e, Ey akıl ve nazardan ibaret olan Ali, yani her şeyi aklı eren ve her şeyin hakikatini gören Veli, ne gördün ki beni öldürmeden vazgeçtin? Ne gördüysen açıkça söyle. Sendeki hilim kılıcı ruhumuzu parçaladı.
Ya işte bak.
Çok güzel hocam ya.
Şimdi biz sık sık mesela bu Kurban Bayramlarında İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam kıssasını anlatıyoruz. Onu Sezai Karakoç Üstadımız Rahmetli'nin çok güzel bir yorumu var. Bıçağı çalıyor, kesmiyor ya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bıçağı. Bir defa bir, o bıçaktan kesme kudretini Allah alıyor bir defa bir. Allah, Cenab-ı Hak ateşe yakma dedi mi yakmıyor. Aynı onun gibi. Nemrud'un ateşi. Burada da kesme dedi mi kesmiyor. Ama orada çok güzel bir yorum var. Diyor ki, Hazreti İsmail öylesine teslim olmuştu ki diyor. Hazreti İbrahim bıçağı kesecek boyun bulamadı. Şimdi kılıcın keskinliğini ölçerken havaya tül atıyorlar. Niye tül atıyorlar? Tül direnci en zayıf olan şey. Kılıcın üstüne geldiği zaman yere iki parça olarak düşüyorsa o kılıç keskindir.
Kılıç keskindir. Allah Allah.
Çünkü kılıç kendisine direneni keser. O yüzden burada da diyor ki Hazreti Ali'nin esas o hilim kılıcı. Bak ben seni eğer tükürmeseydin seni ben Allah rızası için öldürecektim. Tükürünce canım istediği için öldüreceğim.
Nefis beni yedirme.
Bana dedi. Yaptığın hakaretten dolayı o yüzden hemen ben vazgeçtim. Ne diyor o adam? İşte aklıyla her şeyi iyi bilen, nazarıyla her doğruyu gören ey Ali. Sen benden ne gördün ki sen bu? O da kendinde arıyor esasında bir şey yani.
Acaba benim bir faziletim var ondan mı öldürüm beni?
Ama şu da var tabii. İşte o çok derin feraset sahibi Hazreti Ali. O kahramandaki bu yeteneği de görmüş demek ki.
O da var değil mi hocam?
O da var tabii.
Hocam bazı adamı öldürmezsin. Adam tekrar silah sarıp seni öldürmeye kalkar mesela
tabii,
değil mi?
Tabii.
Hani affedersin bir düşmanı.
Evet.
Acaba filmlerde görüyoruz ya.
Evet.
Affediyor arkasını dönüyor.
Tabii.
Hemen silah sarılıp arkasına ateş etmeye kalkıyor falan.
Burada o yeteneği de görüyor. Çünkü irşadın şartlarından bir tanesi de muhatabını gördü mü? Muhatabının yeteneğini gören ve çözen adamdır mürşid.
Gönlünü okuyandır.
Tabii bu adam nereye kadar gidebilir? Nasıl bir insan? Bunu gören insan.
Eyvallah.
İster yüzü okuyan, ister yüzünden karakterini okuyan ki yani bizim Kayseri'de güzel bir söz var. Sinek pekmezciyi gözünden tanırmış derler.
Oo, çok güzel.
Evliyaullah huzuruna gelen insanları baktı mı tanır. Ciğerine kadar tanır.
Hocam iyi bir esnaf da daha müşterinin dükkana girişinden cebindeki kaç para olduğunu anlıyor ben. Ona göre muamele
hem öyle yani. Anlar hem de bakıcı mı alıcı mı olduğunu bilir ya. Yani.
Onu da bilir değil mi hocam?
Onu da bilir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Elinize, gönlünüze, dilinize sağlık.
Allah razı olsun.
İnşallah haftaya devam ederiz.
Amin inşallah.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun da pek kıymetli dinleyicileri yeni bir Mevla'dan Mesajlar programında buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.